Merhaba, ben Yusuf. Nine Nartree Podcast'ine hoş geldiniz. Bugün bu kitabı özetleyip inceleyeceğim. Cassandra Arson'ın The Clutter Connection adlı kitabı, ev düzeni ve kişisel gelişim alanında dağınıklığa alışılmışın dışında yaklaşan pratik bir rehberdir. Kitabın temel sorusu şudur. Bazı düzenleme yöntemleri neden bir kişide kalıcı olurken başka bir kişide kısa sürede işlemez hale gelir? Arson bunu irade eksikliği ya da tembellikle açıklamak yerine insanların bilgiyi görme, eşyaya erişme ve karar verme biçimlerindeki farklara bağlar. Yazar, profesyonel düzenleme deneyimlerinden hareketle dört düzenleme eğilimi tanımlar ve bunlara Clutterbug türleri adını verir. Arı, kelebek, cırcır böceği ve uğur böceği olarak adlandırılan bu türler, görünürlük ile gizleme ve ayrıntılı sınıflandırma ile hızlı toplama eksenlerinde ayrılır. Amaç, herkesi aynı kusursuz ev modeline uydurmak değildir. Amaç, kişinin doğal alışkanlıklarına daha az direnç gösteren, kullanımı kolay ve sürdürülebilir sistemler kurmaktır. Bu yönüyle kitap, düzen kurmayı ahlaki bir ölçüt değil, kişiye uygun tasarım problemi olarak ele alır. Bu kitaptan çıkarılabilecek en önemli noktaları sizinle paylaşacağım. İlk olarak, dağınıklığı kişilik kusuru değil, sistem uyumsuzluğu olarak görmek. Kitabın en ayırt edici yönü, dağınıklığın ahlaki bir başarısızlık olduğu varsayımını reddetmesidir. Arson'a göre, bir insanın eşyaları sürekli ortada kalıyorsa, sorun her zaman o kişinin yeterince istememesi değildir. Çoğu zaman kullanılan sistem, kişinin doğal davranış dizisine fazla adım ekliyordur. Örneğin bir eşyanın önce başka odaya götürülmesi, sonra kutuya konması. Ardından ayrıntılı bir kategoriye yerleştirilmesi gerekiyorsa, hızlı karar vermeyi seven biri bu sistemi düzenli biçimde sürdürmeyebilir. Bu durumda eşya en kolay bırakıldığı yerde birikir. Bu bakış açısı, özellikle yıllarca farklı düzenleme yöntemlerini deneyip başarısız olduğunu düşünen okur için önemlidir. Kitap, eleştiriyi azaltıp gözleme yönelmeyi önerir. Tekrarlayan dağınıklık noktaları, karakter zayıflığının kanıtı değil, evin işleyişine dair veri olarak değerlendirilir. Antreye bırakılan çantalar, mutfak tezgahında biriken evraklar ya da koltuk üstündeki giysiler, eşyanın aslında hangi noktada bir yuvaya ihtiyaç duyduğunu gösterir. Bu yaklaşımın yararı, düzeni sürdürülebilir hale getirmesidir. İnsan alışkanlığını bütünüyle değiştirmeye çalışmak yerine, sistemini davranışına yaklaştırır. Yine de kitapta kullanılan kişilik sınıflandırmasının akademik olarak yerleşik bir psikolojik ölçüm aracı olmadığı unutulmamalıdır. Değeri kesin bir tanı koymasından çok, günlük düzen sorunlarını anlamak için kullanılabilir bir çerçeve sunmasındadır. İkinci olarak, 4 Clutterbug türü görünürlük ve ayrıntı ihtiyacını açıklar, Arson'un 4 Clutterbug türü iki temel tercihin birleşiminden oluşur. İlk tercih, eşyaların görünürde mi yoksa kapalı alanlarda mı tutulmasının daha rahat olduğudur. İkinci tercih ise, eşyaları ayrıntılı biçimde kategorilere ayırma isteğiyle hızlı ve geniş gruplama eğilimi arasındadır. Bu iki eksen, arı, kelebek, cırcır böceği ve uğur böceği türlerini ortaya çıkarır. Kelebekler, görsel erişimi sever, eşyayı kapalı çekmece ya da dolapta unutmaya daha yatkındır ve kolay bırakabilecekleri açık sistemlerden yararlanır. Arılar da erişimi ve görünürlüğü önemseyebilir ancak daha ayrıntılı sınıflandırma yapma eğilimindedir. Cırcır böcekleri geleneksel anlamda düzenli görünen eşyaları gizli ve ayrıntılı kategoriler içinde saklamaktan hoşlanan kişilerdir. Uğur böcekleri ise kapalı depolamayı tercih eder fakat çok sayıda küçük kategori oluşturmak yerine hızlıca toplamak ister. Buradaki önemli nokta türlerin iyi ya da kötü olarak sıralanmamasıdır. Açık raflar bir kelebek için hatırlatıcı işlevi görebilirken cırcır böceği için görsel gürültü yaratabilir. Aynı şekilde çok bölmeli kutular bazı kişilerde düzeni korurken diğerlerinde eşyayı yerleştirmeyi gereksiz derecede zorlaştırır. Kitap, okuyucuyu tek bir etikete sıkıştırmaktan ziyade hangi özelliklerin baskın olduğunu fark etmeye çağırır. Bir kişi evin farklı alanlarında farklı eğilimlerde gösterebilir. Çerçevenin işlevi, doğru kutuyu seçmekten önce doğru kullanım biçimini belirlemektir. Üçüncü olarak, görünür ve erişilebilir depolama bazı zihinler için düzenin ön koşuludur, kitap. Depolama çözümlerinin estetik görünümden önce kullanım kolaylığına göre seçilmesi gerektiğini savunur. Özellikle görsel hatırlatıcılara ihtiyaç duyan kişiler için kapaklı kutular, derin çekmeceler ve yüksek dolaplar beklenenin tersine dağınıklığı arttırabilir. Eşya gözden kaybolduğunda unutulur, tekrar gerektiğinde yenisi alınır ya da aranırken bütün alan dağıtılır. Bu yüzden kelebek eğilimindeki kişiler için etiketli açık sepetler, saydam kutular, daki dosyalama ve sık kullanılan eşyayı göz hizasında tutmak daha işlevsel olabilir. Buna karşılık gizli depolamayı seven kişiler için açıkta bırakılan her nesne zihinsel yük yaratabilir. Cırcır böceği ya da uğur böceği eğilimindeki biri kapaklı kutular, dolap içi bölücüler ve kapalı mobilyalarla daha sakin bir ortam kurabilir. Ancak uğur böceği tarzında çok ayrıntılı ayırma yerine geniş kategorili kutular daha gerçekçidir. Örneğin tüm kablolar için tek bir sınırlı kutu, kabloları cihaz türüne göre çok sayıda küçük bölmeye ayırmaktan daha sürdürülebilir olabilir. Arsa'nın pratik ilkesi şudur. Sistemin adım sayısı kullanıcının alışkanlığıyla orantılı olmalıdır. Bir eşyayı yerine kaldırmak ne kadar zahmetliyse, ertelenme olasılığı o kadar yükselir. Bu nedenle en iyi çözüm, en şık ya da en ayrıntılı görünen çözüm değildir. Eşyanın günlük hayatta doğal olarak bırakıldığı noktaya yakın, hızlı kullanılan ve kapasitesi açıkça sınırlanmış çözümdür. Düzenleme burada dekorasyon değil, davranış tasarımıdır. Dördüncü olarak, üretkenlik, erteleme ve mükemmeliyetçilik düzen alışkanlıklarını etkiler.
The Clutter Connection, düzenleme tarzını yalnızca depolama tercihlerinden ibaret görmez.
Arsen, üretkenlik, erteleme ve mükemmeliyetçilikten oluşan üç başlığın kişinin dağınıklıkla ilişkisinde etkili olduğunu vurgular. Bu üç unsur, bir alanın neden başlayıp bitirilemediğini ya da neden ilk kullanımın ardından eski haline döndüğünü anlamaya yardım eder.
Mükemmeliyetçilik, özellikle ayrıntıya önem veren kişilerde düzenlemeyi geciktirebilir.
Herbalcenin ideal kategoriye yerleşmesi, her çekmecenin eksiksiz görünmesi ya da başlamadan önce kusursuz ürünlerin alınması gerektiği düşüncesi işi büyütür. Sonuçta kişi küçük bir adım atmak yerine hiçbir şey yapmayabilir. Kitabın yaklaşımı, yeterince iyi çalışan sistemi, teorik olarak kusursuz ama uygulanmayan sistemden üstün tutar. Ertelemediği benzer biçimde, görevin belirsiz ya da aşırı kapsamlı olmasından beslenir. Evi düzenlemek yerine tek bir çekmeceye, tek bir yüzeye ya da belirli bir eşya türüne yönelmek daha yönetilebilir bir başlangıç sağlar. Üretkenlik tarafında ise düzenin kendisi amaç değildir. İyi bir sistem, arama süresini, karar yorgunluğunu ve günlük toparlama maliyetini azaltmalıdır. Bu, okul evrakları, mutfak malzemeleri, iş dosyaları veya çocukların eşyaları gibi sürekli dolaşımda olan nesnelerde özellikle belirgindir. Kitap, kişinin kendi davranış örüntüsünü gözlemlemesini teşvik eder. Böylece düzenleme, utanç üreten bitmeyen bir iş olmaktan çıkar, zaman ve enerji kaybını azaltan somut bir araç haline gelir. Son olarak, eşyanın doğal iniş noktalarından başlayan sınırlar ve duygusal ayıklama Arsen'in uygulanabilir önerilerinden biri. Evde tekrar tekrar oluşan yığınları bir hata olarak değil, eşyanın doğal iniş noktası olarak okumaktır. Anahtarlar sürekli mutfak tezgahına bırakılıyorsa, ideal çözüm anahtarları uzak bir dolaba koymayı emretmek olmayabilir. Tezgaha yakın küçük bir tepsi, kanca ya da kapalı bir kutu, davranışı daha az değiştirerek düzen sağlayabilir. Benzer biçimde antrede çanta, posta ve ayakkabı için açıkça belirlenmiş giriş-çıkış alanları oluşturmak, günlük akıştaki karar sayısını azaltır.
Kitap ayrıca kapları depolama aracı olmanın ötesinde eşya miktarına sınır koyan araçlar olarak ele alır.
Belirli bir kutu kablolar, piller veya hobi malzemeleri için ayrılmışsa, kutu dolduğunda daha büyük bir kutu almak otomatik çözüm sayılmaz. Önce içeriği gözden geçirmek gerekir. Böylece depolama, satın alma ve biriktirme döngüsünü görünmez biçimde genişleten bir uygulama olmaktan çıkar. Duygusal değeri olan eşyalar konusunda da amaç anıları inkar etmek değildir.
Sınırlı bir hatıra kutusu oluşturmak, her şeyi saklamak ile hiçbir şeyi saklamamak arasındaki uygulanabilir seçenektir.
Bu yöntem, eşyanın temsil ettiği anı ile eşyanın kapladığı fiziksel alanı birbirinden ayırmaya yardım eder. Kitabın genel çizgisi burada da tutarlıdır.
Ayıklama cezalandırıcı bir arınma değil, mevcut yaşam alanını ve günlük ihtiyaçları koruyan bilinçli bir sınır belirleme işidir.
Sonuç olarak The Clutter Connection, özellikle defalarca düzen kurmaya çalışıp kısa süre sonra eski alışkanlıklarına dönen okurlar için yararlı bir kitaptır.
Görsel hatırlatıcılara ihtiyaç duyanlar, ayrıntılı kategoriler arasında kaybolanlar.
Eşyayı kolayca biriktirenler ve evindeki diğer kişilerle farklı düzen beklentileri yaşayanlar, kitaptaki çerçeveden pratik fikirler çıkarabilir.
Çocuklu aileler, yoğun çalışanlar ve dikkatini sürdürmekte zorlanan kişiler açısından da sistemdeki adım sayısını azaltma önerisi işlevseldir.
Kitabın başlıca faydası, okuyucuyu daha fazla kutu satın almaya ya da kusursuz görünen bir eve zorlamaması ile ilgilidir.
Bunun yerine, eşyaların nerede biriktiğini, neyin görünür kalması gerektiğini ve hangi düzeyde sınıflandırmanın gerçekten sürdürülebildiğini sorgulatır.
Bu sorgulama, depolama kararlarını günlük davranışlarla ilişkilendirir.
Örneğin açık sepet, kapaklı kutu veya ayrıntılı etiketleme tek başına iyi ya da kötü çözümler değildir.
Uygunlukları, kullanıcının onları tekrar tekrar kullanıp kullanmayacağına bağlıdır. Marie Kondo gibi ayıklama odaklı yaklaşımlardan ayrıldığı nokta.
Arsene'in öncelikle eşyanın duygusal değerini değil, kullanıcının düzenleme biçimini merkeze almasıdır.
Kitap, kişilik türlerini bilimsel tanı kategorileri gibi sunmamak gerektiği dikkate alınarak okunmalıdır. Buna rağmen, yargılayıcı olmayan dili ve somut sistem kurma mantığıyla genel geçer düzen kurallarının kendisine uymadığını düşünenler için kategori içinde belirgin biçimde ayrışır.
En güçlü mesajı, kalıcı düzenin daha fazla öz disiplin değil, daha uyumlu bir çevre tasarımı gerektirebileceğidir.
Destek olmak isterseniz, Cassandra Arsene kitabı podcast açıklamasında paylaştığım Amazon bağlantısından satın alabilirsiniz.
Kitabı okuduktan sonra düşüncelerinizi benimle paylaşmayı unutmayın. Görüşmek üzere.